Ayrım 9, Bir Yazın Tarihi, Sayfa 105. Zevrak'la Ebru. Bir makalede kıymetli bir kalemden şu sözler çıkıyordu: bir eserin hayatımızın filan veya filan zamanda okunmuş olması ne kadar mühimdir? Bence bu kaideyi hayatımızın bütün vakalarına tatbik etmek icap eder. İşte ben de öyle hatıralar var ki ancak hayatımın filan veya filan zamanına ait oldukları için ehemmiyet alırlar. Zevrak'la Ebru'nun o kadar ehemmiyetle hatıramda kalmış olmaları galiba bu hikmetin neticesidir. Zevrak'la Ebru. Bu iki isim bende Leyla ile Kays isimlerine benzer bir teessür, belki daha samimi, daha derin bir teessür uyandırıyor. Onları hayatımın en büyük mateminden sonra, henüz o matemin yarasından akan kanlar tazeyken tanıdım. Beni tedaviye muhtaç bir hasta gibi hısımlardan birinin sayfiyesine göndermişlerdi. Benim için burası şefkat ve rikkatin tesliyet veren hararetleriyle bir nikahet yeri hükmündeydi. Etrafımda gözyaşlarıma iştirak eden, kalplerin arasında acımı uyuşturan bir deva vardı. Burası dağ üstünde, büyük bir bahçe ortasında bir sayfiydi ki sabahtan akşama kadar güneşin mebzul ziyaları içinde çalkalanarak yahut geceleri berrak bir semadan üzerine dökülen ziya çağlayan altında yıkanarak aşağıda mayı sularını dar ufuklara, koyu yeşil dağ eteklerine kadar seren denize karşı uzun bir hülya ile düşünüyor zannolunurdu. Henüz 20 yaşındaydım. Henüz aşk ve şiirin insanı daima aldatan iki yalancı dost olduklarını tecrübe etmemiştim. Lamartine'in ve Musset'in şiirlerini elimden düşürmüyordum ve bunları Zevrak'la Ebru'nun diğer bütün reflikleriyle beraber en ziyade bu iki sevdalının yanında okuyordum. Sayfiye sahibinin büyük bir merakı vardı, güvercin. Bu güzel, zarif, daima aşık, mini mini mahluklar. Onların yarım saat aşklarına ve saadetlerine şahit olduktan, bu küçücük mahlukların küçücük kalpleriyle nasıl sevdiklerini, yaşamak lezzetini, ne güzel bir şiir dersiyle etrafındakilere gösterdiklerini görüp hissettikten sonra onların dost olmamak mümkün değildir. Sabahleyin, erkenden, henüz sayfiye derin derin nefeslerle uyurken, ben ayağımda terliklerle yavaş yavaş iner, bahçeye çıkar, henüz üzerlerinden şebnemleri uçmamış otların üzerinden geçerek, ta yukarıya, güneşe tamamıyla maruz olarak yapılmış kümese kadar giderdim. Güvercinlerin zarif, pek hoş bir evleri vardı. Bir oda kadar, etrafı mini mini hücrelerle memlu bir kümes, önünde parmaklıkla çevrilmiş ve tel kafesle örülmüş küçük bir bahçe kadar bir tenezzüh yeri. Ötesinde birisinde etrafı delikli, ufak kıtada birer havuza benzeyen su kaseleri. Sayfiyenin uykucularına mukabil kümesin mini mini halkı, ta güneşten evvel uyanmış, dışarıya çıkmış, bahçelerinde sabah güneşinin feyziyle beraber küçük havuzlardan yavaş yavaş dinlene dinlene su içmeye başlamış bulunuyorlardı. Bütün kümes ferih, misut, şatır bir hayat teranesiyle doluydu. Gugu. Yalnız bu terane zengin bir sevda nişidesi kadar bütün aşk ihtiraslarına ve heyecanlarına tercüman olacak bir talakat kespederdi. Gugu. O renk renk ipek göğüslerden, o yüzlerce aşık kalbinden çıkan bu garam ve sevda teranesi, kümesi büsbütün inleyen, her teli bir aşk kasidesiyle terennüm eden azim bir erganun haline getirirdi. Bununla o mini mini yüreklerden ne samimi sadakat yeminleri çıkar, ne müessir sevda lahinleri dökülürdü. Ben bir köşeye çekilir, bu kümes ehalisinden, bazı saygısızlarının tecavüzünden masum tutulmak için parmaklıkta asılı duran iskemleyi alır, otururdum. Onlar artık bu sabah ziyaretlerine alışmışlardı. Beni sevinçle dolu gözlerle istikbal ederlerdi. Daha ben içeri girmeden mesrur bir kanat şakırtısı, bütün kümesi bir heyecana buğardı. Onlar ilk önce biraz uzakça, sonra yavaş yavaş küçük kanat darbeleriyle ince bacaklarının üstünde seke seke yaklaşarak, boyunlarının latif bir İnhinasıyla muhabbetli ve niyazlı gözlerini bana dikerek etrafım alırlardı. Benden her sabah bekledikleri lütfun yine tekrarını rica eden bu saf gözlerden müteşekkil, önümde bir halka irtisam ederdi. O zaman ben elimi uzatır, yanı başımda yem kutusunun kapağını açar, avuç avuç darı atardım. Muvakkat bir zaman için beni unuturlar, basmaktan korkar gibi muhteriz adımlarla, o çakşırlı ayaklarının bir buğseye benzeyen temasıyla oradan oraya koşarak taneleri toplarlar, kursaklarının ilk hırsı biraz sükun bulduktan sonra esas düşüncelerini, o bitmek tükenmek bilmeyen aşklarını avdet ederlerdi. Gugu. Erkeklerde ufak bir çapkınlık, sadakata pek muvafık olamayan hafif bir sarkıntılık vardı. Yanlarında bulunan bir yabancıya boyunlarını titreterek, gerdanlarını kırıştırarak, zarif bir sıçrayışla öne geçerek tesellüt etmekten hali kalmazlardı. Fakat az süren bir karışıklıktan ve hiçbir zaman muayyen haddi aşmayan sırnaşıklıktan sonra çiftler ayrılır, ikişer ikişer, karı koca, herkes kendi aile saadetini avdet ederdi. Asıl bu ailelerin saadet sahnesi kümesin içinde hücrelerdeydi. O kadar çok muaşaka eden bu mesut mahlukların hücreleri hemen her vakit doluydu. Kimisinde henüz üzerine yatılmaya başlanmış yumurtalar, kimisinde henüz kanatlarına itimat olunamayacak yuvada doyurulan yavrular vardı. Bu çocuk babalarıyla analarını rikkatten ağlamak arzuları hissederek uzun uzun seyrederdim. Yuvalarda babalık ve analık silinir ve bu iki sıfat aynı vazifede imtisas ederdi. Yuvaya hayat vermek. Ana yemek serpildiğini haber alınca babaya biraz müsaade ettikten sonra yuvasını terk ederek gelir. Baba kalabalığın içinde onu hemen fark eder, açlığını unutarak acele bir pervaz ile yuvaya gider, boş kalan yeri işgal eder, ara sıra fedakarlıkta ikisinin arasında bir müsabaka cereyanı görülür. Ana yuvadan ayrılmakta gecikirse baba gidip onu çıkmaya zorlar, baba orada lüzumundan ziyade kalmak isterse ana müsaade etmeyerek gelir, zorla yumurtaların üstüne yatardı. Bana her şeyden ziyade tesir eden bu baba ile ananın yavrularının duyuruşlarıydı. Bir dakika kaybetmek istemeyerek acele yerler, koşarak bir iki yudum su içerler, birbirleriyle müsabaka ederek yuvaya uçarlar, kendilerini bekleyen mini mini pembe gagalara kendi gagalarını takarak kursaklarını, kursaklarıyla beraber bütün canlarını, bütün mevcudiyetlerini yavrularının kursaklarına boşaltırlardı. Ah bu beli, müessir aile şefkati! Bu aşk, sadakat, babalık, analık duygusu, vazife levhaları. Bunlar insanlar için ne güzel dersler teşkil ederler. Aile, saadetinin yüksekliğini ne müessir bir lisan ile söylerler. Ben burada, bu mesut köşede hayatı, kendimi, hususiyle insanları unutarak saatlerce seyreder, düşünür, ruhumun taze elemiyle insanlıktan çıkarak işte böyle mesut bir güvercin olmak isterdim. Mesut. Fakat her vakit değil. Onların da insanlar, bedbaht insanlar gibi matemleri, ölüm matemleri, sevda matemleri vardı. İşte Zevrak'la Ebru'nun hatırası bende böyle bir sevda matemi uyandırır. Güvercin sahibinin önüne geçilemez, galebe çalınamaz bir merakı vardı. İkide bir de tuhaf çeşitlerden yavrular almak için çiftleri birbirinden ayırır. Şami'nin erkeğini kesmenin dişisine, ötekinin dişisini birikinin erkeğine eş etmek için onları yeni sevdalarıyla mahvi ve mestur birer zifaf yerine kapatırdı. Bir gün bu merakına Zevrak'la Ebru hedef oldu. Çırpınarak itiraz ettim. Onlar kümesin en genç, en aşık, en mesut, hatta en güzel çiftiydi. Onlara ilişmek, bir parça da bana ilişmek gibiydi. O mutlaka fikrinden galebe çalmak için öyle sebepler buldu ki bana mağlup olmak lazım geldi. Ebru gök mayi bir erkekle, Zevrak bir dişi sarı ile kapandılar. O bana bu aşk faciasından beklenen neticenin hemen zaferini ilan eden bir sesle, "Bakınız, ne güzel yavrular alınacak," diyordu. Ben artık bütün kümesi unutmuştum. Yalnız bu mahpus çiftlerle meşgul oluyor, şu hicran devresinde onların biçare mecruh kalplerini hisse çalışıyordum. Zevrak'la Ebru'ya verilen yeni eşler eşsizdiler. Kendilerinin mahremiyeti dairesine tahsis olunan yeni eşlere hemen sevda hissas etmek gayretine düştüler. Gök mayı Ebru'nun etrafında kuyruğunu sürterek, göğsünü şişirerek yaşamak, sevmek demek olduğunu izaha çalışıyor. Sarı, muhteris taşkınlıklarla Zevrak'ın boynunu gagalıyordu. Fakat ötekiler güya ağlıyorlardı. Kafesin köşesine büzülmüş, başlarını içeri çekmiş, ağır ağır kapanarak artık hayatı görmemek isteyen gözleri bulanmış, yemek içmek bile düşünmeyerek mateme uğramış bedbaht sevdalarına sakin yaşlar döküyorlardı. Bir sabah Ebru'nun kafesinde hayret edecek bir şey gördüm. Ebru yeni aşıkının ağzını öpüyordu. Nasıl? Ebru sen de, ah mini mini kadın, sen de o sadakat yeminlerini unutan kadınlara benziyordun değil mi? O gün güvercin sahibine anif bir sesle haber verdim. Şimdi artık Ebru'yu çıkarabilirsiniz. Yeni aşıkıyla uyuşuyor. O güldü, ötekini sordu. Zevrak ne yapıyor? Şüpheli bir sesle, şimdilik hala düşünüyor dedim. Bunu şüpheli bir sesle söylediğime ne kadar hata etmişim. Zavallı Zevrak, işte senin hatırandan affler diliyorum. Fakat o vefasızdan sonra nasıl hükmedebilirdim ki yeni maşukanın bütün tesliyetleri, bütün okşayışları neticesiz kalacak. Sen haftalarca o sevda faciasının, o hiyanetin matemleriyle yüreğinin yaralarını zehirliye zehirliye, her dakika bir parça daha ölerek, bir parça daha bu hayattan, bu hayatın yalan, aldatan saadetlerinden kaçarak eriyeceksin, biteceksin. Evet, Zevrak teverrüm etti. Hiçbir şey değil, teverrüm etti. Ne yanındakine, ne kafesin bir tarafından görünen semaya, hatta kafesin ters tarafından gelerek kayıtsız, fütursuz bir nazarla içeriye bakmaya çalışan Ebru'nun gölgesine bile küçük bir iltifat nigahını israf etmeyerek, hep o köşesinde ıslanmış bir kuş mazlumiyetiyle can çekişerek, Zevrak bir gün son nefesiyle gagasını açtı. Bir küçük şikayet sesi, ufak bir gu bile çıkmadan öldü. Biçare sevda kurbanı. O zaman bana bu facia bir güvercin, bir zevrak olmak için ne büyük bir arzu vermişti. Ben de öyle mesut bir sevdadan sonra onun hicranıyla erimek, ölmek isterdim. Ben de bir birinciden sonra saadet aramamak düşünürdüm. Fakat anlaşılan bu meselede Zevrak'tan ziyade Ebru'nun felsefesinde isabet var. Bitmemiş defter. Temmuz 27. İşte bugünden başlayarak yeni bir sıfat kesbediyorum. Kayınana. Of, ne kadar hoşa gitmeyecek bir isim. İnsan yalnız böyle bir ünvan taşımamak için çocuklarını evlendirmekten vazgeçecek. Kayınana, kayınana. Bu isimde öyle bir şey var ki insana annelikten ziyade çöken bir ihtiyarlık veriyor. Ondan sonra sebebi anlaşılmaz bir şümul ile ben bu kelime telaffuz olununca insanın zihninde hırçın, caris, daima bağırır, daima söyler bir kadın çehresi teressüm ediyor. Ah, mümkün değil, ben kayınana olmayacağım. Ne isterlerse olayım fakat kayınana değil. Gelinime bugünden söyleyeceğim. Bana sadece, kısaca anne desin. İşte bir müddetten beri Süreyya'nın ağzından da bu tatlı, bu samimi hitabı işitmiyorum. Onun artık bir tekellüfle bana dudaklarının ucundan bir valide deyişi var ki beni adeta üşütüyor. Bu kelime aramıza bir soğuk resmiyet koyuyor. Öyle zannediyorum ki gelinimin bana yalnız anne demesiyle birbirimize ısınmış olacağız. Onu sevmemeye imkan kalmayacak. Hem ya Rabbi onu ne için sevmeyeyim? Bu suali kocamın bu düğün meselesi çıkalıdan beri tekerrür eden latifelerine karşı irade ettikçe o gülerek hep "Görürüz görürüz, kayınana değil misin?" diyor. Evet, ben değiştireceğim. Oğlunun karısını kıskanmak bana o kadar garip görünüyor ki. İşte bu sabah bütün evin içi düğün hazırlığı ile küçük bir mahşere dönerken ben odamın kapısını kilitledim. Mahsus alınan bu defteri, kayınanalık hayatımın tarihini bununla açıyorum. Bu deftere kendimde hissolunacak bütün tebeddütleri sırasıyla kaydetmeye karar verdim. Böylece hissiyatımı zapt etmekle nefsime karşı bir teftiş nezareti tesis etmiş olacağım. Bu yeni hayatta kendimi hatve hatve takip ederek göz önünde tutacağım. Eminim ki beni hiçbir şey gelinimi sevmekten men edemeyecek. O ne kadar güzel, ne kadar zarif. O insanın çehresine her zaman yalvararak bakan sarı gözleriyle, uzunluğuyla beraber kendisini çocukça masum bir hal veren ince endamiyle, o kendisini işitmekten mahcup gibi muhteris sesiyle bana anne diyecek olan bu çiçeği sevmemek mümkün olmayacak. Kim bilir, bugün o açık mai esvabiyle ne hoş, ne latif olacak. Bugün Süreyya'yı bekleyen saadeti düşündükçe ben de saadetten kalbimin eridiğini hissediyorum. Odamın kapısına vuruyorlar. Bugün yazmak zaman değil. İşte seni selamlayarak çekmeceye kilitliyorum. Mini mini defter. Yeni hayatımın yeni refiki. Bütün kalbimle dua ederim ki seni her vakit mesut sahifelerle doldurmaya muvaffak olayım. Temmuz 28. Yalan, yalan, yalan. Kıskanmak ne demek? İşte bu çirkin hissi en ziyade dün gelinimi, o zarif narin çiçeği gelinlik şaşası ile birinci defa olarak Süreyya'nın koltuğunda görünce duymak lazım gelmez miydi? Bu sırada kendimde mutat haricinde bir şey duyduğumdan eminim. Lakin bu, o rivayet edilen kayınana damarına mahsus bir his değildi. Ağladım, mesudiyetten ağladım. O dakikada bu saadet yaşlarını dökerken istiyordum ki ilerleyeyim, herkesin içinde o iki güzel çocuğu kollarımın arasına ikisini birden alarak öpeyim, öpeyim. Koltuk resmi bittikten sonra Süreyya'yı aşağı kadar bir indirdim. O teessüründen lakırdı söyleyemiyordu fakat bana bir şey söylemeden çıkmak da istemedi. Biraz durdu, nihayet başka bir kelime bulamayarak elimi aldı, öptü ve "Teşekkür ederim anneciğim," dedi. İşte bana yalnız bu kelimeyle teşekkür borcunu ifa etmiş oluyordu. Bu samimi hitapta ciğerlerinin bir bahtiyarlık nefesiyle şişen derinliğinden geliyordu. "Anneciğim, anneciğim." Şu dakikada bana sadece anne demiş olsaydı bununla kanaat edemeyecektim. Süreyya çıktıktan sonra gelinimi görmek istedim. Oğlumu böyle bahtiyar ettiği için ona da hemen bir şükran vazifesini ifaya musarrat etmek istiyordum. Gittim, ta yanına oturdum. Onu ipeklere, mücevherlere, tüllere boğulmuş bir çiçek güzelliğiyle gözlerimle kucaklayarak seyrediyordum. O da gülümseyerek bana bakıyordu. Bir şey söylememek için şiddet bir arzusu var da zapt etmek elinden gelmiyordu gibiydi. Nihayet zapt edemedi, bana biraz daha yaklaşarak, taze nefesi yüzüme dokunarak, "Ah ne kadar güzelsiniz anneciğim," dedi. Buna tahammül etmek mümkün olmadı. Orada bulunanların hepsini unutarak, hoppalıkla itham olunmaya muvaffakat ederek, onu başından bir parça çektim ve kalbimin bütün tesit temennileriyle gelinimi, hayır kızımı öptüm. Onun ağzında bu hitap beni çıldırtmıştı. Yalan, yalan, yalan. Kıskanmak ne demek? İşte ben şu satırları yazarken onlar odalarında, birinci defa olarak ikisine mahsus olan odada. Ara sıra dikkat ettikçe Süreyya'nın sesine benzeyen bir kahkahanın aksini hissediyor gibiyim. Onların ikisini de şimdi şu dakikada saadetle mest farz ettikçe, işte kalemi bırakmak, onların saadetinden ben de mesut olarak sevincinden ağlamak, bol bol ağlamak istiyordum. Ağustos 2. Süreyya'yı bugün evden kovmak lazım geldi. 4 günden beri bütün dünyayı unuttu. Hiçbir yere gitmemek, mutasıl evde oturmak istiyor. Nihayet bugün öğle yemeğinden sonra odasına çıktım. "Haydi bakalım, seni bugün kovuyorum. Gelinimiz bir parça da bizim olsun," dedim. O bir çocuk gibi yalvarıyor, ellerimi öperek, "Anneciğim, anneciğim," diyordu. Saadet onu çocuklaştırmış oldu. Benimle o kadar resmi, o kadar teklife riayet ederken. Bu akşam zevcimle uzun bir bahs cereyan etti. O gelinimi o kadar güzel bulmuyor, bunun ancak bir bahar devam edecek bir güzellikten başka bir şey olmadığında ısrar ediyordu. Onun fikrince kızlara mahsus güzellik, başka kadınlara mahsus güzellik yine başka. Onun bu devri geçtikten sonra diyor ve şüphe eden bir mana ile dudaklarını büzerek başını sallıyordu. Zevcimin bu bahiste beni tecrübe etmek istediğinden eminim. Hakkımda ne yanlış fikri var? Onun farz etmek istediği şeyden ben o kadar uzak, o kadar uzak bulunuyorum ki. Ağustos 5. Her akşam yemekten sonra ancak yanımızda oturuyorlar. 5-10 dakika geçer geçmez Süreyya'nın bir istirham nazarıyla bana baktığını görüyorum. O zaman babasına, "Çocuklara müsaade etseniz de odalarına çıksalar," diyorum. İkisi de bana gözleriyle teşekkür ediyorlar. Bu akşam onlar için mahsus müsaade istemekle geciktim. Süreyya bana öyle bir nazarıyla bakıyordu ki. Ne kadar tebeddül, ne kadar oğlumu tanıyamaz oldum. Düğünden evvel yanımızda uzun uzun oturur, sabahları odama gelerek saatlerle benimle kalır. Hele son günlerde ona dair söz açmak için bin türlü sebepler bulurdu. Şimdi, hatta mesut olup olmadığına dair bana iki söz söylemeye vakit bulamadı. Onu ancak görebiliyorum. Fakat bu, o kadar affe şayan bir ihmal ki, işte kalbimi dikkatle araştırdığım halde ufak bir iyi birar eseri bile bulamıyorum. Onların nakledilecek ne kadar şeyleri vardır. Zavallı çocukları henüz bir bahar şulesi görmüş yavru kuşlar gibi kendi cıvıltılarına bırakmalı. Bir müddet sonra gelinimle beraber resmi ziyaretlerimiz var. İstanbul'un dört köşesine koşmak lazım gelecek. İtiraf ederim ki gelinimin takımına ait ziyaretlerden biraz ürküyorum. Şüphesiz onun etrafını alanlar, istintak etmek isteyenler, bize dair, kocasına dair sual irade edenler olacak. Fakat onun vereceği cevaplardan eminim. O küçük, mini mini incileriyle daima tatlı bir tebessüm gösteren dudaklardan bence arzu edilmeyecek hiçbir şey çıkamaz zannediyorum. Evet, gelinimin her şeyinden ziyade ağzı güzel. Her tarafı büyümüş de yalnız ağzı çocuk kalmış denebilecek. Bu ağza bakıldıktan sonra insan öyle hükmediyor ki kalbinde de öyle bir çocukluk saffeti kalmıştır. Yarın sabahleyin Süreyya'yı odama çağırarak ufak bir sitemle hissiyatını sormak istiyorum. Onun saadetini yine kendi ağzından işitmek beni o kadar mesrur edecek ki bunu yapmamaya bir sebep görmüyorum.